Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 65.
Ama acı çekmeyi içtenlikle istemesine karşılık buna dayanamıyordu. Hiç utanç duymuyordu. İkisinde de bulunan sezgi yeteneğiyle onları iki yüzlü davranmaya yöneltecek her türlü durumdan ve Rus sosyetesiyle karşılaşmaktan kaçınabilmişler ve her yerde durumlarını çok iyi, hatta kendilerinden daha iyi anlıyormuş gibi görünen insanlarla tanışmışlardı. Oğlundan ayrılmış olmasına gelince, onu çok sevse de ilk zamanlarda fazla üzülmemişti. Küçük kızı öyle tatlıydı, ona öylesine bağlanmıştı ki Seryoja'yı seyrek seyrek düşünüyordu. İyileşmesiyle daha da güçlenen yaşama isteği ve tüm güzelliğini büyük bir hazla hissettiği yeni yaşam biçimi Anna'yı bağışlanmayacak derecede mutlu ediyordu. Vronsky'yi tanıdıkça daha çok seviyordu. Onu yalnızca kendisi olduğu için değil, kendisini sevdiğini hissettiği için de seviyordu. Vronsky'ye tümüyle sahip olmak onun için her zaman yepyeni bir sevinçti ve onun varlığı çok hoşuna gidiyordu. Alexei'nin gittikçe daha iyi tanıdığı kişiliğinin her ayrıntısı ona sevimli görünüyordu. Üniformayı çıkardığından bu yana dış görünüşü bile o kadar ilgi çekici geliyordu ki Anna genç bir aşık gibi hissediyordu kendini. Vronsky'nin her sözünde, her yaptığı şeyde, her düşüncesinde bir soyluluk, bir yücelik görüyordu. Bu aşırı hayranlıktan korkar gibiydi. Bu yüzden de onda boş yere hoş olmayan bir huy arıyordu. Ama kendisini aşağı gördüğünü ona belli etmekten de kaçınıyordu. Bunu öğrenince Vronsky onu artık sevmeyecekmiş gibi geliyordu ona. Şu anda buna hiçbir neden yokken bile Vronsky'nin aşkını yitirmekten başka hiçbir şeyden korkmuyordu. Bununla birlikte Vronsky'nin kendi davranışı yüzünden şükran duymadan da edemiyordu. Anna'ya göre politik alanda büyük yeteneği olan, bu ana girmiş olsaydı çok önemli rol oynayacağı kesin olan Vronsky, tutkularını onun için feda etmekten çekinmemiş ve bu nedenle de hiç pişmanlık göstermemişti. Tam tersine Anna'ya karşı hiç bu kadar saygılı ve sevecen olmamış, durumları yüzünden acı çekmesinden korkmamıştı. Tam bir erkek olan Vronsky, Anna'ya itiraf etmek bir yana hiç isteği yokmuş gibi Anna'nın isteklerini o da söylemeden anlayıp yerine getirmekten başka bir şey düşünmüyormuş gibi davranıyordu. Vronsky'nin ona gösterdiği aşırı ilgi kimi zaman canını sıkmış olsa bile ona şükran duymaktan kendini alamıyordu bir türlü. Vronsky'ye gelince en çok istediği şeylerin gerçekleşmesine karşılık tam anlamıyla mutlu değildi yine de. Çok geçmeden isteklerinin gerçekleşmesinin kendisine umduğu mutluluğun çok azını verdiğini anladı. Mutluluğu isteklerinin gerçekleşmesinden ibaret olarak düşünen insanların evrensel yanılgısı tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Üniformayı çıkardığı ilk anlarda tanımadığı özgürlüğün güzelliğini, özellikle aşık olma özgürlüğünü hissetmişti. O zamanlar gerçekten mutlu olmuştu ama bu mutluluk kısa sürdü. Çok geçmeden sıkıldığını hissetti. Kendine yeni arzular, yeni amaçlar edinmek istedi. Elinde olmadan geçici heveslere ciddi uğraşlar diye bağlandı. Petersburg'daki yaşantısını dolduran toplumsal görevlerden ve arkadaş çevresinden uzakta, yurt dışında tümüyle özgür olarak zamanını değerlendirmesi gerekiyordu. Önceki yurt dışı yolculuklarında yaptığı gibi bekarlık eğlencelerini düşünemezdi. Katılmayı denediği böyle bir eğlence, geç saatte arkadaşlarıyla yemek yemesi, Anna'yı derin bir umutsuzluğa sürüklemişti. Durumların nedeniyle Rusya ya da yerli toplumuyla ilişkiye girmesi yasaktı. İlgi çekici yerlere gelince her yerin gezilip görülmesi gerçeği bir yana, bir İngiliz'in buna aşırı önem vermesi dışında bir Rus ve akıllı biri olan Vronsky'ye göre bunların hiçbir anlamı yoktu. Yiyecektir diye ağzına gelen her şeye saldıran aç bir hayvan gibi Vronsky de farkında olmadan bazen politikaya, bazen yeni kitaplara, bazen de resme saldırıyordu. Gençliğinde resme ilgi göstermiş, parasını nereye harcayacağını bilmediğinden bir gravür koleksiyonu yapmıştı. Resim yapma düşüncesi ilgisini çekti. Bu çalışmayla içindeki biriken istekleri doyuma ulaştırdı. Sanattan anlıyordu, zevkliydi ve sanata öykünme yeteneği vardı. Bir süre tarihi, dinsel, hayali ve gerçekçi resim arasında bocaladı. Sonunda çalışmaya başladı. Her türlü resimden anlıyor, o anki isteğine göre birini ya da ötekini seçiyordu. Ama yapacağı resmin hangi sıralamaya bağlı olduğunu önemsemeden kendi ruhundan esinlenmenin mümkün olabileceğini düşünemiyordu bir türlü. Esinini gerçek yaşamdan değil de yalnızca sanat yapıtlarının arasından görebildiği yaşamda arıyor, bu yüzden de öykünmek istediği resimlere benzer resimleri başarıyordu. Özellikle zarif ve etkileyici olan Fransız ekolünü beğeniyordu. Anna'nın bu türde bir portresini yapmaya başladı. Onun İtalyan giysileri içinde bir resmini yaptı ve bu portreyi gören herkes ve kendisi onu çok başarılı buldular. Taşındıkları eski ve bakımsız palazzo, işlemeli yüksek tavanları, freskleri, mozaik taşları, ağır sarı perdeli yüksek pencereleri, konsolların üzerlerindeki vazoları ve şömineleri, işlemeli kapıları, tablolarla süslü loş salonları, dış görünüşüyle Vronski'yi tatlı düşlere daldırıyordu. Vronski kendini bir Rus toprak ağası, emekli bir mabeyinciden çok, bir kadının aşkı uğruna dünyadan, ilişkilerinden ve tutkularından vazgeçtikten sonra bir sanat meraklısı, alçak gönüllü bir resim sanatçısı gibi hissediyordu. Konağa yerleşmekle Vronski'nin seçtiği rol onu bir süre oyaladı. Golinichev'in aracılığıyla birkaç ilginç insanla tanıştı. Bir İtalyan ressamının yönetimi altında çalıştı. Doğadan çalışmalar yaptı. Orta Çağ İtalyan resmiyle ilgilendi. Bu çağ onun öylesine ilgisini çekti ki sonunda Orta Çağ modasına uygun şapkalar giymeye, pelerin takmaya başladı. Bu da ona çok yakışıyordu. Bir sabah evine gelen Golinichev'e, "Burada yaşıyoruz ama dünyadan haberimiz yok," dedi. "Mihailov'un tablosunu gördün mü?" Az önce aldığı Rus gazetesini uzatarak bu Rus ressamla ilgili makaleyi gösterdi. Aynı İtalyan kentinde yaşayan Mihailov, uzun zamandır sözü edilen ve bitirilmeden satın alınan tablosunu tamamlamıştı. Makalenin yazarı, hükümeti ve akademiyi bu sanatçıyı yardımsız ve desteksiz bıraktıkları için ayıplıyordu. "Onu tanıyorum," dedi Golinichev. "Yeteneği yok değil ama yolu yanlış. İnsan ve dinsel resimlerde tümüyle Ivanov'un, Strauss'un, Renan'ın biçiminden esinleniyor." "Tablonun konusu nedir?" diye sordu Anna. "İsa Platus'un önünde. İsa yeni okulun tüm gerçekçiliğiyle bir Yahudi olarak gösterilmiş." Bu soru sevdiği konularından biriyle ilgili olunca Golinichev konuşmayı sürdürdü. "Bu ressamların nasıl böyle büyük bir yanılgıya düştüklerini anlamıyorum. Eski ustalar İsa tipini belirlemişlerdir. Bugünküler Tanrı'yı değil de bir devrimciyi ya da bir bilgeyi temsil etmek istediklerinde Sokrat'ı, Franklin'i, Charlotte Corday'ı alsınlar. İsa'yı değil. Sanatın bile dokunmayı yasakladığı tek kişiyi seçiyorlar." "Şu Mihailov'un yoksulluk içinde olduğu doğru mu?" diye sordu Vronski. "Bir sanatçı koruyucusu olarak tablosu iyi ya da kötü olsun sanatçıya yardım etmesi gerektiğini düşünüyordu." "Sanmam. Önemli bir portre ressamıdır o. Bayan Vesikçikova'nın portresini gördünüz mü? Ama galiba portreden vazgeçti. Bu yüzden de gerçekten yoksulluk içinde olabilir. Diyordum ki..." "Ondan Anna Arkadyevna'nın portresini yapmasını rica edebilir miyiz?" dedi Vronski. "Neden benimki?" dedi Anna. "Benimkini yaptın. Başka istemiyorum. Anneminkini yapsın daha iyi." Kızına böyle diyordu. Çocuğu bahçede gezdiren güzel İtalyan sütunyayı göstererek "işte orada" diye ekledi. Genç kadın aşığına hemen kaçmak bir bakışla baktı. Vronski'nin tablolarından birinde başının resmini yaptığı güzel dadı. Annenin yaşamındaki tek gizli üzüntüsüydü. Ressam onun portresini yaparken güzelliğine ve ortaçağı andıran havasına hayranlık duyuyordu. Anne onun kıskandığını kendine bile itiraftan çekiniyor. Bu yüzden de İtalyan kadına ve onun küçük oğluna büyük bir yakınlık gösteriyordu. Vronski de pencereden baktı. Sonra Anna'nın bakışlarıyla karşılaşınca Golinichev'e doğru dönerek ona "Şu Mihailov'u tanıyor musun?" dedi. "Onunla karşılaştım. Hiç eğitim görmemiş. İlginç biri. Şu sıralarda çok sık rastlanan yeni yabanıl adamlardan. Bilirsiniz ya, ateizm, maddecilik, her şeyi inkar kavramları içinde yetişen özgür düşüncelilerden." Golinichev Anna ile Vronski'nin konuşmak isteyip istemediklerini fark etmeden ya da fark etmek istemeden sürdürdü. "Eskiden özgür düşünceli insan, din ve eğitim kuralları içinde, eğitilen ve düşünce özgürlüğünü ancak uzun mücadeleler sonunda elde edebilen insandı. Şimdi ise ahlak ve din kurallarından hiç haberi olmayan, yetki tanımayan, yalnızca her şeyi inkar eden düşüncelerle yetişen, yeni tip bazı doğuştan özgür düşünürler, daha doğrusu yabaniler ortaya çıktı. Mihailov da bunlardan biri. Moskova sarayındaki bir uşağın oğluymuş sanıyorum. Hiç eğitim görmemiş. Akademiye girince ünlenmiş. O zaman da budala olmadığından kendini yetiştirmek istemiş. Bu amaçla tüm bilimlerin kaynağı sandığı dergilere başvurmuş. Eskiden kendini yetiştirmek isteyen biri, örneğin bir Fransız, tüm klasikleri, din bilimcileri, trajedi şairlerini, tarihçileri ve filozofları incelerdi. bu iş için ne büyük bir zihin çalışması yapması gerektiğini bilirsiniz. Ama bizde bu daha kolay. İnkarcı edebiyata başvurup inkarcı bilimi içinize isimleriveriyorsunuz. Dahası 20 yıl önce bu adamlar edebiyatta otoritelere karşı yüzyıllardır süren mücadelelerin izlerini bulabiliyor. Bunlardan ortada başka şeyler olduğunu öğreniyorlardı. Şimdi ise geçmişle mücadele etme zahmetine bile katlanmıyor. Sözcüklerle yetiniyorlar yalnızca. Hiçlik, evrim, doğal ayırım, var olma savaşı mı? Hepsi bu. Ben makalemde... Anna epeydir Vronsky ile bakışıp duruyordu. Vronsky'nin Mihailov'un kültürel gelişimiyle hiç ilgilenmediğini, ona bir portre ısmarlayarak yardım etmekten başka bir şey düşünmediğini çok iyi anlıyordu. Bu yüzden Gomiçev'in konuşmasını bile bile kesti. Ne yapalım biliyor musunuz dedi. Onun evine gidelim. Gomiçev kendini topladı. Buna sevinerek razı oldu. Ressam uzak bir mahallede oturduğundan bir arabaya bindiler. Bir saat sonra Anna'nın Gomiçev'in yanına, Vronsky'nin de karşılarına oturduğu araba yeni ve oldukça sevimsiz bir evin önünde durdu. Kapıcının karısı Mihailov'un konuklarını atölyesinde kabul ettiğini söyledi. Ama şu anda kendisi iki adım ötedeki dairesindeydi. Bunun üzerine kartlarını, tablosunu görme ricasıyla sanatçıya yolladılar. Kont Vronsky ve Gomiçev'in kartlarını aldığında ressam Mihailov resim yapıyordu. Sabahtan beri atölyesinde büyük bir tablo üzerinde çalışmıştı ama evine dönünce karısına çıkıştı. Çünkü kadın kira istemeye gelen ev sahibesini idare edememişti. Uzun uzun tartıştıktan sonra karısına ''Onunla tartışmaya girmemeni 20 kez söyledim sana. Zaten aptalın birisin. İtalyanca açıklamaya kalkışınca 3 kez daha aptallaşıyorsun.'' dedi. ''Sen de borcu yapmasaydın. Benim suçum değil ki bu. Param olsaydı...'' Mihailov gözleri dolu dolu. ''Tanrı aşkına beni rahat bırak.'' diye bağırdı. Öteki odadan bir bölmeyle ayrılan çalışma odasına geçti. Kapıyı kapadı ve kulaklarını tıkadı. Masasına oturarak budala diye mırıldandı. Bir dosya çıkardı. Başlanmış bir taslak üzerinde büyük bir hevesle çalışmaya başladı. İşleri kötü gittiği ve özellikle de karısıyla kavga ettiği zamanlarda iyi çalışamıyordu. ''Ah bir yerlere çekip gitseydim ne iyi olurdu.'' diye düşünüyordu çalışırken. Büyük bir öfkeye kapılmış bir adamın yüzü üzerinde çalışıyordu. Bir süre önce aynı konuda bir eskiz çizmişti ama bu kez yaptığını beğenmiyordu. Hayır, öteki daha iyiydi. Peki ama nerede o? Karısının odasına döndü. Kaşlarını çatıp karısına bakmadan çocuklarının büyüğü olan kızına kendisine verdiği resmi sordu. Resim bulundu ama buruşmuş ve mum lekeleriyle dolmuştu. Ama yine de Mihailov onu aldı. Masanın üzerine yaydı. Gözlerini kısarak uzaktan baktı. Sonra hoşnutlukla gülümsedi. Tamam tamam dedi. Bir kurşun kalem alarak hızlı hızlı çizmeye başladı. Mum lekelerinden biri taslağına onu bir görünüş veriyordu. Bundan yararlandı. Birden puro aldığı tütüncünün çıkık çeneli güçlü yüzünü anımsayarak bundan esinlendi. Keyifli keyifli gülümsedi. Taslak bulanık ölü bir şey olmaktan çıkmış, canlanmış, hareket kazanmıştı. Artık başka bir şey eklemek gerekmiyordu. Kişilik canlılığını vermişti. Birkaç rötuş daha yapması gerekiyordu elbet. Örneğin bacaklar ayrılabilir, sol kolun durumu değiştirilebilir, saçlar arkaya atılabilirdi. Ama tüm bu rötuşlar resmin genel anlamında hiçbir şey değiştirmiyor, yalnız kişiliği ortaya çıkarıyordu. Sanki onu saklayan örtüleri açmak demekti bu. Her yeni çizgi, mum lekesi sayesinde ressamın birden hayalinde gördüğü biçimde figürü tüm canlılığıyla ortaya çıkarıyordu. Kartları getirdikleri zaman resmini özenle tamamlıyordu. ''Hemen geliyorum, hemen.'' dedi. Sonra karısının yanına döndü, ürkek ve sevecen bir gülümsemeyle ''Haydi şaşa, kızma.'' dedi. ''Sen de suçlusun, ben de. İşler yoluna girecek.'' Karısıyla barışınca sırtına zeytin renginde kadife yakalı bir palto giydi. Şapkasını aldı ve atölyesine gitti. Arabayla atölyesini görmeye gelen büyük Rus soylularını düşünürken çok başarılı olan taslağını çoktan unutmuştu. Orada açık duran tablosu konusunda Mihailov'un içinde hiç kimsenin bir benzerini yapamayacağı inancı vardı. Rafael'in bütün tuvallerinden üstün olduğuna inanmıyordu elbette. Ama bu tabloya koymak istediği her şeyi koyduğuna, başkalarının böyle bir şey yapamayacağına emindi. Bu yapıta başladığı günkü bu inancına karşılık başkalarının yargısına çok önem veriyor, bunlardan son derece etkileniyordu. Eleştirmenin tablosundaki en küçük bir ayrıntıyı bile kaçırmadığını gösteren her yorumu onu çok heyecanlandırıyordu. Eleştirmenlerin kendinde bulunmayan derin bir görüşe sahip olduğunu düşünüyor ve onlardan tablosunda kendisinin göremediği bazı yeni noktalar keşfetmelerini bekliyordu. Bunları sık sık halkın düşüncelerinde bulduğunu sanıyordu. Hızla yürüyerek atölyesine gelirken heyecanlı olmasına karşılık Anna'yı görünce çok şaşırdı. Kapının gölgesinde yumuşak ışıkta duran Anna kendisine heyecanla yanıt veren Golinichev'le konuşurken bir yandan da yaklaşan ressamı incelemeye çalışıyordu. Ressam farkında bile olmadan tütüncünün çenesini sakladığı gibi görüntüyü de günün birinde kullanmak üzere belleğine yerleştirdi. Golinichev'in anlattıklarından ressam hakkında iyi şeyler düşünmeyen konuklar onu görünce daha çok düş kırıklığına uğradılar.
Ayrım sonu.